Ayrım 18. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 169. Bir gece yarısı itfaiye arabalarının sirenleriyle uyandık. Apartmandan duman kokusu geliyordu. Yatak odamızın penceresi siyah kadının dairesini görüyordu. Sanki film seyredermiş gibi içeride alevlerin ortasında koşuşan küçük çocukları gördük. Valli geceliği de yataktan atlayıp eline bir battaniye almasıyla dışarı fırladı. Ben de arkasından seyirttim. Uzun koridorun öbür ucundaki dairenin kapısının açılarak içerideki çocukların birbirinin peşi sıra dışarıya kaçtıklarını gördük. Arkalarında alevler harlamaktaydı. Valli koridorda çocukların arkasından koşturmaya başladı. Ne yaptığını anlamadım önce. Elinde battaniye deli gibi koşturuyordu, sonra ben de gördüm. Çocukların en büyüğü olan kız kardeşlerini çıkardıktan sonra en arkadan gelirken tökezlemeye başlamıştı. Arkası tutuşmuştu. Birden koyu alevlerin fışkırdığı meşale gibi oldu ve yere düştü. Betonun üstünde ıstırapla kıvranırken Valli elindeki battaniye ile üstüne atladı ve alevleri söndürmeye başladı. İtfaiyeciler ellerinde hortumlar ve baltalarla koridora dolaşırken karımla kızın üstünden kötü kokulu gri bir duman yükseliyordu. İtfaiyeciler duruma müdahale edince Valli ile dairemize çekildik. Binaların arası ambulans sirenleriyle uğulduyordu. Birden çocukların anasını karşıda gördük. Elleriyle camlara darbeler indiriyor, avazı çıktığı kadar haykırıyordu. Süslü giysilerinin üstünden kanlar akıyordu. Önce ne yaptığını anlayamamıştım. Sonra cam parçalarının üstüne atılarak kendini şişlemek istediğini fark ettim. Yatışmış olan alevlerden yükselen dumanların içinden itfaiyeciler belirip kadını yakaladılar. Camlardan uzaklaştırıp götürdüler. Sonra onu bir sedyeye sımsıkı bağlanmış olarak ambulansa taşınırken gördük. Kar gayesi güdülmeden yapılmış olan bu projelerde daireler yangın çıktığı zaman başka yerlere sıçraması engellenecek biçimde yapılmıştı. Böylece yalnızca bir daire yanmış, ötekiler için bir tehlike baş göstermemişti. Alevlere yakalanan küçük kızın çok kötü yanıklar aldığını fakat iyileşeceğini söylediler. Anneleri hastaneden çıkmıştı bile. Bir hafta sonra cumartesi öğleüstü Valli çocukları babasının evine götürmüştü. Ben rahatça kitabım üzerinde çalışabileyim diye. Tam işe dalmışken daire kapısının tıklatıldığını duydum. Mutfaktaki yerimden güç bela işitilen çekingen bir tıklatmaydı bu. Kapıyı açınca karşımda cılız, çikolata rengi bir siyah adam buldum. İnce bir bıyığı ve düzeltilmiş saçları vardı. İsmini mırıldandı ama iyi duyamamıştım. Yine de başımı salladım. Sonra sizinle karınıza çocuğum için yaptıklarınızdan ötürü teşekkür etmek istemiştim dedi. O zaman koridorun öbür ucundaki ailenin reisi olduğunu anladım. Yangında yanan çocuğun babasıydı. İçeri girip bir şeyler içip içmeyeceğini sordum. Durumundan utandığı için neredeyse ağlayacak gibiydi. Karımın evde olmadığını fakat geldiğinde teşekkürlerini ileteceğimi söyledim. İçeri doğru bir adım atıp durdu. İçeri girmeyi reddederek beni incitmek istemediğini göstermek istiyordu. Ama içki almak istemedi. Elimden geldiğince dostça davranmaya çalıştım ama aslında nefret ettiğim yüzümden okunuyor olmalıydı. Yangın gecesinden beri ondan tiksindiğim belli oluyordu. Karılarını ve çocuklarını sigortanın yoksul yardımına bırakıp hayatını yaşamaya çekip giden siyahlardan biriydi bu da. New York'taki siyahların yuvalarının nasıl yıkıldığına dair yazılanları okumuştum. Toplum yapısının ve bu yapının sırtlarına yüklediği baskıların siyah erkekleri ailelerini bırakıp gitmeye zorladığını. Düşününce anlıyordum bütün bunları ama duygusal olarak tepki gösteriyordum. Ne hadleri neydi kendi hayatlarını yaşamak? Ben kendi hayatımı mı yaşıyordum? Fakat sonra o çikolata teni üzerinden gözyaşlarının yuvarlandığını gördüm. Yumuşak bakışlı kahverengi gözlerinin üzerinde uzun uzun kirpikleri vardı. Sözleri kulağıma girmeye başladı. Ah beyim diyordu. Kızım bu sabah öldü. O hastanede öldü işte. Yere düşecek gibiydi. Kolundan tuttum devam etti. İyileşmesi bekleniyordu. Yanıkları o kadar kötü değildi. Ama yine de öldü işte. Onu ziyarete gittiğimde hastanede herkes bana bir acayip baktı. Anlıyor musunuz? babasıydım ya. Neredeydim? Ne yapıyordum? Beni suçlar gibiydiler, anlıyor musunuz? Wally babasıyla kardeşleri geldiğinde ikram edilmek üzere oturma odasında bir yerde bir şişe viski saklardı. Ne o ne de ben fazla içmezdik zaten. Ama şişeyi nereye koyduğunu bilmiyordum. Bekleyin bir dakika dedim ağlayan adama. Bir içki alsanız iyi olacak. Şişeyi sonunda mutfak dolabında buldum ve iki bardak çıkarıp doldurdum. İkimiz de olduğu gibi yuvarladık içkilerimizi. Biraz kendine gelmeye başlamıştı. Onu izlerken kızını kurtaranlara, müdahale edenlere teşekküre gelmediğine, derdini açmak için geldiğinin farkına vardım. Onu dinlerken bir yandan da kendisi hakkındaki yargılarımı yüzümden okuyamayışına hayret ediyordum. Bardağını boşaltınca biraz daha viski koydum. Yorgun argın divana yaslandı. ''Biliyor musunuz, karımı ve çocuklarımı bırakmayı hiç istememiştim.'' dedi. ''Fakat o çok güçlü ve canlıydı. Ben çok çalışıyordum. Para biriktirebilmek için iki işte birden çalışıyordum. Bir ev alalım, çocukları doğru dürüst yetiştirelim diye. Ama karım eğlenmek istiyordu, iyi vakit geçirmek istiyordu. Baskın çıktı, ben de evden ayrılmak zorunda kaldım. Çocuklarımı daha sık görmek istediğimde izin vermedi. Biraz fazladan para versem kendi üstüne başına harcardı, çocuklara değil. Derken gittikçe soğuduk birbirimizden. Ben de kafa dengi bir kadın bulunca kendi çocuklarıma yabancılaştım sonunda. Şimdi ise kızımın ölümünden herkes beni mi sorumlu tutacak? Kendi burnunun dikine gitmek için çoluk çocuğunu bırakan o başıboş serserilerden biriymişim gibi. Onları yalnız bırakan karınızdı ama dedim. Adam içini çekti. Onu da suçlayamam. Her gece evde kalsa aklını kaçırırdı. Çocuklara bakacak birini tutmaya parası yoktu ki. Ya ona tahammül edecek ya da çekip vuracaktım. Başka yol yoktu. Bir şey söyleyemiyordum. Bakıştık yalnızca. Bütün bunları bir yabancıya hem de beyaz birine anlatmak zorunda kalışından duyduğu utancı görüyordum. Sonra anladım ki bu utancı gösterebileceği tek insandım ben. Çünkü onun gözünde benim pek bir önemim yoktu. Ve ayrıca Wally kızını saran alevleri söndürmeye yardımcı olmuştu. Karınız o gece az kaldı öldürüyordu kendini dedim. Yine yaşlar boşandı gözlerinden. Ah ah dedi, çok sever çocuklarını. Onları yalnız başlarına bırakması önemli değil. Hepsini de çok sever. Ve artık katiyen affetmez kendini, ondan korkarım. Bu kadın bundan sonra içkiye vurup kendi kendini yiyecektir bayım. Görürsünüz. Ne yapacağımı bilmiyorum ben de. Bunlara karşı söyleyebileceğim hiçbir şey yoktu. Bir yandan bütün günüm boşa gitti diye düşünüyordum. Yine de yiyecek bir şeyler ikram etmek istedim. Viskisini bitirip kalktı. Karımla bana kızı için yaptıklarımızdan ötürü teşekkür ederken yine aynı utanç ve aşağılanmış ifadesi belirmişti yüzünden. Sonra çıkıp gitti. O gece Wally çocuklarla eve döndüğünde olanları anlattım. Yatak odasına girip ağladı bir süre. Ben çocukların yemeğini hazırlarken, bense daha adamı hayatımda görmeden ve hakkında hiçbir şey bilmeden nasıl suçlamış olduğumu düşündüm. Okuduğum kitapların gösterdiği küçük kalıplardan birisine nasıl oturtuverdiğimi düşündüm. Çevremizdeki dairelere yerleşmeye başlayan ayyaş ve eroinmanların ait olduğu kalıba, İçinde doğduğu sefalete mahkum çevreden, kendi insanlarından kaçarak bu denli yoksul ve kara olmayan bir dünyaya kaçışını düşündüm. Ve kızını alevler içinde yanarak ölüme terk edişini, kendini hiç affetmeyecekti bu adam. Benim cehalet içinde onu mahkum etmeye kalkıştığım yargıdan çok daha sert bir yargısı olacaktı onun kendine karşı. Derken bir hafta kadar sonra gül gibi geçinen bir başka çift kavgaya tutuştular karşı binada. Adam karısının boğazını kesti, beyazdılar. Kenarda kalmayı onuruna yediremeyen bir aşığı vardı kadının bir köşede. Neyse ki aldığı yara ölümcül değildi. Kadının boğazını saran bembeyaz sargılar içinde sabahları çocuklarını okul otobüsüne götürürken romantik bir görünüşü vardı. Tam zamanında gidiyorduk buralardan. 16. Bölüm. Yedekler şubesinde rüşvet işi gayet iyi gidiyordu ve devlet memurluğu hayatımda ilk kez olarak mükemmel bir liyakat takdiri almıştım. Rüşvet dümeni dolayısıyla yeni çıkan karma karışık bir sürü tüzüğü kılı kırk yararcasına incelemiş ve nihayet bu alanda uzman bir memur haline gelmiştim. Bu özel bilgilerim sayesinde müşterilerim için yeni bir sistem de geliştirmiştim. Öyle ki 6 aylık faal görevlerini bitirip haftalık toplantılar ve 2 haftalık yaz kampı için benim şubeye döndüklerinde onları ortadan kaldırıveriyordum. Bunun için tamamen yasal yollar bulmuştum. Böylelikle müşterilere 6 aylık hizmetten sonra ordunun yedek listelerinde ancak savaş zamanı çağrılabilecek isimler olarak kalmalarını sağlayan özel bir muamele yapabiliyordum. Ne haftalık toplantılar ne de yaz kampları. Böylece ücretim de yükselmişti. Ayrıca aradan çıkardığım her müşterinin yerine yeni bir boşluk açılıyordu benim için. Bir sabah Daily News gazetesini elime aldığımda ön sayfasında üç genç adamın birlikte çekilmiş bir fotoğrafını gördüm. İkisi daha önceki gün kaydettiğim gençlerdi. Kişi başı $200. Birden yüreğim ağzıma geldi ve midem bulanır gibi oldu. Tamam işte, bütün dümenimiz meydana çıkmıştı besbelli. Başka ne olabilirdi ki? İstemeye istemeye okudum alt yazıları. Ortadaki genç, New York eyaletinin en tanınmış siyaset adamlarından birinin oğluydu. Alt yazıda politikacının oğlunun vatanseverliği övülüyordu. Hepsi bu kadar. Yine de o fotoğraf korkutmuştu beni. Hapse tıkıldığımı, vali ile çocukların arkada yalnız kaldıklarını kurmaya başlamıştım. Tabii kayınpederimle kayınvalidemin onlara bakacaklarını biliyordum ama ben yanlarında olmayacaktım. Ailemi kaybedecektim. Daireye gidip Frank'a anlatınca bir hayli güldü. Müşterilerimden ikisi Daily News'un birinci sayfasında. Harika bir şeydi bu. Fotoğrafı gazeteden kesip kendi şubesinin bülten tahtasına raptiyeledi. İkimiz arasında büyük bir gırgır konusu olmuştu bu fotoğraf. Binbaşı ise personelin moralini yükseltmek için fotoğrafı astığımızı sandı. Bu olay bir bakıma güven vermişti bana. Frank gibi ben de dümenimizin sonsuza dek sürebileceğini sanmaya başlamıştım. Ve belki sürebilirdi de. Berlin krizi baş gösterip Başkan Kennedy yüz binlerce yedeği faal hizmete çağırmaya karar vermemiş olsaydı. Büyük bir şanssızlıktı bu doğrusu. Bize bağlı yedek birliklerin bir yıllık faal hizmete çağrıldıkları haberi gelince tüm garnizon tımarhaneye döndü. 6 aylık programa girmek için para sayan asker kaçakları deliye döndüler. En ağırlarına giden kendileri gibi ülkenin en zeki gençlerinin dünyanın en salak yaratığı olan Amerikan ordusunun eline düşmüş olmalarıydı. 6 aylık program ayağına türlü numaralarla rüşvetler vererek yedeğe yazılmışlardı. Ama ufak bir çapan oğluna hiç dikkat etmemişlerdi. Herhangi bir anda faal hizmete çağrılabilirlerdi. Kentin kumarbazları dağdan inmelerin oyununa gelmişti. Ben de pek hoşnut değildim durumdan. Ama kolay para kazanmanın çekiciliğine kapılıp yedeklere katılmadığım için kendi kendimi kutluyordum şimdi. Fakat ne olursa olsun bizim iş bozulmuştu. Ayda vergisiz $1000 yoktu artık. Üstelik de Long Island'daki yeni evimize taşınmak üzereydik. Yine de bu olayın uzun zaman önce tahmin ettiğim felaketi başıma getireceğini hiç düşünmedim. Birliklerimi faal hizmete sokmak için gerekli bir sürü kırtasiye işinin altından kalkmaya uğraşıyordum. İstek yapılması gereken İHŞ malzemesi ve üniformalar, çıkartılması gereken türlü türlü eğitim talimatları vardı. Üstelik de bir yıllık hizmetten kaçmak için millet birbirine giriyordu. Herkes acil durumlarda uygulanan istisnalar olduğunu biliyordu. Son 3-4 yıldır yedek programına katılmış ve sürelerini neredeyse doldurmak üzere bulunanlar iyiden iyiye şaşırmışlardı ne yapacaklarını. Geçen yıllar boyunca mesleklerinde ilerlemişler, evlenip çoluk çocuk sahibi olmuşlardı. Amerika'nın asker ağlarını atlattık sanıyorlardı ve birden her şey başlarına yıkılmıştı işte. Unutmamalı ki bunlar Amerika'nın en kurnaz çocuklarıydılar. Geleceğin büyük şirket patronları, yargıçları, sanat ve eğlence dünyasının ünlüleriydiler. Elleri kolları bağlı durmayacaklardı elbet. Wall Street borsasında babasıyla ortak üyeliği bulunan genç bir adam karısını bir psikiyatri kliniğine yatırdı. Karısının sinir krizi geçirdiğine dair bir rapor alıp muaf tutulmak için müracaatta bulundu. Bütün belgeleri hastane raporları ile falan birlikte Washington'a yolladım. Olmadı. Washington'a bunun gibi binlerce müracaat yapılmıştı ve istisna tanınmamasına karar verilmişti. Nitekim Washington'dan gelen cevapta adamın faal hizmete çağrılacağı, ancak Kızıl Haç tarafından ailevi durumunun araştırılacağı yazılıydı. Kızıl Haç haydi esaslı bir araştırma yapmış olmalı ki bir ay sonra sinir krizi geçirmiş olan hanım Virginia eyaletindeki Fort Lee kampına yollanan kocasının yanına gidebilmek için gerekli formaliteleri tamamlamak üzere şubeye geldi. Sağlığı, neşesi yerindeydi. Numarayı devam ettirip hastanede kalamayacak kadar yerinde hem de. Belki de doktorlar aldatmacayı sürdürmek için daha fazla riske girmek istememişlerdi. Bay Hiller oğlu Jeremy için aradı beni. Yapabileceğim hiçbir şey olmadığını bildirdim ona. Üstelemeye devam edince şakayla karışık, ancak oğlunun homoseksüel olması halinde yedekten ihraç edilip faal hizmete çağrılmasından vazgeçeceğini bildirdim. Hattın öbür ucunda uzunca süren bir sessizlik oldu, sonra teşekkür edip kapadı telefonu. Ve iki gün sonra Jeremy Hiller gelip homoseksüel olması nedeniyle ordudan ihracı için gerekli kağıtları doldurup imzaladı. Ona bu durumun bütün kayıtlara geçeceğini, yarın öbür gün böyle bir şeyden dolayı pişmanlık duyabileceğini söyledim. İsteksiz olduğu her halinden belli oluyordu. Ama sonunda babam savaşta ölmekten iyi olduğunu söyledi dedi. Kağıtları merkeze yolladım. 1. Ordu Karargahı'nın bulunduğu Governors Island'dan geri geldi. Çavuş Hiller çağrıya uyduktan sonra durumunun askeri heyetçe dikkate alınacağı yazılıydı cevapta. Bir karavana daha. Ellie Hemsi'nin beni aramayışına şaşırmıştım. Bu konfeksiyoncunun oğlu Paul, faal hizmete çağrı ihbarları adreslere postalanalı beri bir kez bile gözükmemişti garnizonda. Bu durumun nedeni de postadan çıkan bazı belgelerle aydınlandı. Psikiyatri konusundaki kitaplarıyla ün yapmış bir doktor, Paul Hemsi'nin son 3 aydır sinir hastalığı nedeniyle elektrik şoku tedavisi geçirdiğine dair bir rapor vermişti. Raporda faal hizmete çağrılması halinde hastanın hayatının tehlikeye gireceği kaydedilmişti. Hemen ilgili tüzüğe baktım. Gerçekten de Bay Hemsi askerden yakayı sıyırmanın yolunu bulmuştu. Herhalde yukarılardan birilerinden akıl alıyor olmalıydı. Kağıtları Governors Island'a yolladım. Gelen cevapta Paul Hemsi'nin Amerika Birleşik Devletleri yedek kuvvetlerinden çıkartıldığına dair özel bir emir ilişikti. Bu işin Bay Hemsi'ye kaça patladığını merak ettim. Faal hizmetten muaf tutulması için müracaatta bulunan herkese yardım etmeye çalışıyordum. Belgelerin Governors Island'da zamanında varmasına ve işlem görmesine özen gösteriyor, arada bir telefonu açıp takip ediyordum. Başka bir deyişle tüm müşterilerime elimden geldiğince yardımcı oluyordum. Frank Alcor ise tam tersini yapıyordu. Frank bağlı bulundu, birlikte beraber faal hizmete çağrılmıştı ve gitmeyi bir onur meselesi yaptı. Kendisine bağımlı olan karısı ve çocukları dolayısıyla muaf tutulmak için müracaat edebilecekken etmedi. Kendi birliklerinde bir yıllık hizmetten kaçmak isteyenlere karşı da hemen hiç anlayış göstermedi tabii. Kıtasının idari başçavuşu olarak tüm muafiyet müracaatlarını rafa kaldırabilecek yetkisi vardı. Elinden geldiğince güçlük çıkardı herkese. Birliğine bağlı olanlardan hiçbiri faal hizmetten kaçamadı. Hatta meşru nedenleri olanlar bile. Üstelik de bu adamlardan birçoğu 6 aylık programa girmek için en yüksek ücreti ödemişlerdi Frank'a. Frank ile birlikte garnizondan ayrılıp Fort Lee'ye sevk edildiklerinde araları hayli bozuktu. Vaktiyle yedek kuvvetlere katılmayışımdan ötürü benimle şakalaşıyor, mutlaka bir şeyler biliyordun sen diyorlardı. Bütün garnizonda rahat paranın çekiciliğine kapılmayıp yakayı sıyırabilen tek sivil bendim. Bir yerde gurur duyuyordum kendimle. Gerçekten de yıllar önce düşünmüştüm bu olasılığı. Katılmamın sağlayacağı parasal olanaklar binde bir de olsa göze alınan tehlike karşısında önemsizdi. Belki de geleceği okuyabiliyordum ben. İşin matrak tarafı, 2. Dünya Savaşı'nda çarpışmış eski askerlerden birçoğu da düşmüşlerdi bu tuzağa. Şimdi gözlerine inanamıyorlardı. Son savaşta 3-4 yıl çarpışan bu adamlar bir kez daha üniforma altındaydılar. Aslında eskilerden çoğu artık ne savaş görecek ne de tehlikeli bir görev alacaktı. Ama yine de bozuk çalıyorlardı. Bir adaletsizlik vardı bu işte. Bir Frank Alcor umursamazlıktan geliyordu. Nimetlerinden yararlanmasını bildik. Şimdi de bedelini ödemenin sırası geldi. Ne yapalım diyordu. Bana da Merlin seni hıyarın biri sanırdım ama hayli cinmişsin sen de ha diyordu gülümseyerek. Ay sonunda birlikler kamplara sevk edilirken Frank'e bir hediye aldım. Üstünde pusulası bile olan sarsıntıya dayanıklı fiyakalı bir saatti bu. $200 mal oldu ama Frank'i gerçekten severdim. Hem de ben kalırken onun gitmesi bana biraz suçluluk duygusu vermişti. Armağanım ona dokundu ve hafifçe kucakladı beni. Şansın kötü giderse rehineye de verebilirsin dedim. İkimiz de güldük. 18. ayının sonu. Sayfa 177.